Fuat Can Bayramoğlu'yla Dış Basın Turu.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de dış basında yer alan manşetleri konuşacağız, değerlendireceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz dış ilişkiler uzmanı Fuat Can Bayramoğlu. Günaydın, hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk Arzu Hanım, merhaba.
Evet, dünyada neler oluyor? Önce bir özet yapalım, sonra tek tek ülkelere bakalım.
Evet, geçtiğimiz hafta malumunuz olduğu üzere COVID'in laboratuvardan yayıldığı konusuyla ilgili bir Amerika'da Enerji Bakanlığı'na bağlı istihbarat raporu olduğu söylenmişti. Bununla ilgili Wall Street Journal'da bir haber vardı. Bunun aslında yankıları sürüyor. Bu konuyla ilgili DSO'dan bir açıklama geldi. Ve bir de Amerika'da o dönemde, pandemi döneminde ulusal yayın kuruluşlarının da öz eleştiri yaptıkları veya öz eleştiri olmasa da başka kurumların birbirlerini eleştirdiklerine tanık oluyoruz. Onunla ilgili haberler var. Kuzey Akım boru hattı bir saldırı olmuştu, hatırlayacağız, geçtiğimiz yıl. Bu saldırıyı kim yaptı hala belirsizliğini sürüyor, tartışma var. Bununla ilgili New York Times'da ilginç bir haber var ve burada ilk kez duyduğumuz bir grup var. Ukrayna destekli bir gruptan bahsediliyor. Bu önemli. Ukrayna dedik, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasındaki dönemde, Rusya-Ukrayna arasındaki savaş sürerken Amerika Birleşik Devletleri'nin petrol ve doğalgaz alanında ithal ediyor olduğu durumdan ihraç ettiği duruma döndüğüyle ilgili haberler var. Bu önemli. Bunu burada özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın çok etkisi olduğu söyleniyor. Bununla ilgili tartışmalar var. Bir diğer haber Ekonomist dergisinde bu kez Amerika ve Avrupa Birliği'nde Ukrayna'ya askeri yardımları ve Rusya'ya yönelik yardımları artırma konusunda verilen desteğin düşmeye başladığı söyleniyor. Yani Ukrayna'ya dönük askeri yardımlara yapılması ile ilgili desteğin düştüğü söyleniyor. Bu tartışılmakta. Bir de bir taraftan Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki güç mücadelesi hakkında önemli açıklamalar var. Özellikle Çin Devlet Başkanı'nın yaptığı açıklamalar konuşuluyor. Ondan da bahsederiz. Öncelikle ben bölgemizden bu kez aslında başlamak istiyorum.
Tamam.
Amerikan Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in cumartesi günü Suriye'nin kuzeydoğusuna gerçekleştiği bir ziyaret vardı. Türkiye'de de gündem oldu. Bu Türkiye'de bu denli haklı bir şekilde elbette tartışılmasının akabinde Amerika'dan da peş peşe açıklamalar geldi konuyla ilgili. Amerika Birleşik Devletleri tabii bu ziyaret daha önce açıklanmamış bir ziyaret. Bu taraftan, bu açıdan değerlendiriyor. Bir taraftan da şöyle bir durum var. Orada Amerikan basınına baktığımızda DAEŞ'le mücadeleye dönük işte kuvvetlerin desteklenmesi ve onunla ilgili toplantılar yapıldığı söyleniyor. Ama tabii bu hani ne kadar inandırıcı tartışılır gerçekten. Çünkü orada eğer DAEŞ'le mücadele söz konusu olacaksa burada bir numaralı müttefikin Türkiye olması beklenir. Yine öyle olduğu söylenebilir Amerika tarafından ama bir taraftan da bu söyleniyorken Türkiye'nin terör örgütü olarak değerlendirdiği bir yapıyla düzenli olarak görüşmelerin gerçekleştiriyor olması da tabii ki çokça eleştiriliyor Türkiye tarafından haklı olarak. Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü'nün bir açıklaması oldu ziyaretle ilgili. Ve Genelkurmay Başkanı Milley'in ziyareti Amerika Birleşik Devletleri komutanları ve askeri birlikleriyle görüşmek üzere Suriye'nin kuzeyine oldu şeklindeydi. Ve 900'e yakın danışman ve eğitmen, asker, ekip, askeri birlik ziyaret edildi şeklinde bir açıklamaydı bu. Tabii bir taraftan böyle bir durum var. Şunu da söylemek lazım. Son dönemde Amerika Birleşik Devletleri yetkililerinin bölgeye ziyaretleri arttı. Bunu söyleyebiliriz. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri'nin Savunma Bakanı Austin geçtiğimiz günlerde Bağdat'taydı, Irak'taydı. Ve bu ziyaretin de önemi tabii 20 Mart'ta hatırlayacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'a girdiği tarihin yıl dönümü olacak. Bu anlamda bu ziyaretin bu tarihten önce gelmiş olması da önemli deniyor ve Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin Irak'ta kalıp kalmayacağı ile ilgili tartışmalar vardı ve 2021 yılında Irak Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyon güçlerinin muharebe operasyonlarının sona erdiğini duyurmuştu. Ama hali hazırda 2500 Amerikan gayri muharebe askeri danışmanlık ve eğitim sağlamak üzere konuşlandırılmış asker var. Bu anlamda bunu da söylemek lazım. Dolayısıyla bu varlık Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'tan tamamen çekildiğini söylemek mümkün değil. Ve bu ziyaretin tabii önceden açıklanmayan bir ziyaret olması yine Amerika basınında özellikle not olarak düşünülen konulardan bir tanesi. Bir diğer not ise istilanın, Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'a girişinin, öyle söyleyebiliriz aslında. Bunun üzerinden yıllar geçti ve bu tarih 20 Mart'a yaklaşırken Irak, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ziyaretine tanıklık etti. Irak, yine İran, Rusya ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları da dahil olmak üzere pek çok yabancı yetkili aslında ziyaret etmekte Irak'a. Şu sıralarda da Alman Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock 4 günlük bir ziyaret kapsamında yine bu sıralarda Bağdat'ta görüşmeler yürütmekte. Iraklı mevkidaşı Fuat Hüseyin ile görüşüyor ve hala şöyle bir söylem var. DAEŞ tehdidi devam ediyor. Bu nedenle Alman askerleri burada ve burada olmayı sürdürecekler şeklinde bir açıklama var. Bu önemli. Bunu not etmek gerekiyor bir taraftan. Geçtiğimiz hafta Covid'den bahsetmiştik ve Covid'in laboratuvardan yayıldığı ile ilgili Amerika'da yeni bir istihbarat raporunun açıklandığını söylemiştik. Bununla ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden bir açıklama geldi ve eğer herhangi bir ülkenin pandeminin nasıl başladığı ile ilgili önemli bilgileri varsa bunu mutlaka Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası bilim camiasıyla paylaşmalı şeklinde bir açıklama yaptı Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Ghebreyesus. Bu önemli bir açıklama bir taraftan. Bir taraftan da şöyle söylemek lazım. O dönemde tabii ulusal yayın kuruluşlarının, ki Amerika'da özellikle şunu hatırlayalım, Trump'ın bu virüs Çin virüsü dediğini biz takip ediyorduk ve bu virüsü Çin'in yaydığı ile ilgili iddiaları vardı. İşte bu konuyla ilgili Fox News'da bir haber yer aldı ve CNN'in o dönemde, her ne kadar CNN International'ın en güvenilir haber kaynağı olarak adlandırılsa da, aynen haber metninde geçtiği şekil bu şekilde, onu söyleyelim. Trump döneminde Trump'ın argümanını destekleyeceği gerekçesiyle Covid'in laboratuvardan yayıldığı ile ilgili haberleri sansürlediği ortaya çıktı. Bu konu önemli çünkü o dönemde CNN'de direktör, CNN'in idaresini elinde bulunan kişinin de bu konuyla ilgili sorumlu olduğu söyleniyor Fox News'da yer alan haberde. Bu da önemli. O dönem Jeff Zucker vardı, CNN başkanı. Bununla ilgili Trump'ın görüşlerini destekleyeceği için bu görüşleri engellediği söyleniyor. Buna dönük haberleri engellediği söyleniyor. Bu konuyla ilgili elbette açıklama yapması beklenen kişi Elon Musk'tı. Çünkü Elon Musk bu konularda çok konuşuyor Amerikan siyasetiyle, özellikle son dönemde. Ve Elon Musk şöyle söyledi. Belki bundan sonraki dönemde CNN'in paylaştığı haberlerle ilgili bir propaganda uyarısı yapmak gerekebilir diye bir ifade kullandı ki bu da yine önemli bir eleştiri. Bunu bu şekilde söyleyebiliriz. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri yetkililerinin yeni bir istihbarat raporu açığa çıktı. 2022 yılında Kuzey Akım boru hattına gerçekleşmiş bir saldırı vardı. Ve bu saldırı önemliydi çünkü Avrupa'ya gaz akışının kestiği ile ilgili çok haber takip etmiştik. Petrol fiyat, gaz fiyatlarının yükseldiğine tanık olmuştuk bir taraftan. İşte New York Times'da ilk kez dillendirilen bir iddia var. O da Amerikalı yetkililerin aslında istihbarat raporlarına yine dayandırılıyor. Yine isimsiz raporlar, bunu belirtmek lazım. Bu rapora göre Ukrayna yanlısı bir grubun bu doğalgaz boru hattının işlevsiz hale gelmesiyle ilgili sabotajın arkasında olabileceği söyleniyor. Ve Rusya izinin olmadığı, tespit edilemediği konuşulmakta. New York Times gazetesi Kuzey Akım sabotajlarına ilişkin Amerika Birleşik Devletleri istihbaratının yeni verileri hakkında Beyaz Saray kaynaklarına dayandırıyor bu haberini. Ve istihbarat verilerine göre New York Times'da patlayıcıların boru hattlarını muhtemelen ordu ve istihbarat servisleriyle ilgisi bulunmayan deneyimli dalgıçlar tarafından yerleştirildiği yazılıyor. Tabii bu saldırının acaba faili ortaya çıkacak mı bilinmiyor ama bu tarz iddialar önümüzdeki günlerde de ve aylarda da sürecek. Ta ki gerçek fail ortaya çıkana kadar. Tabii Ukrayna ve Rusya'dan bahsettik. Şunu da söylemek lazım. Bir diğer önemli haber Amerikan basınında şuydu. Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrasında, daha doğrusu Rusya-Ukrayna arasındaki bu savaş sırasında Amerika'nın petrol ve doğalgaz ihracatı ile ilgili rekorlar kırdığı konuşuluyor. 10 yıllar önce bugüne gelindiğinde, aslında bugünle ilgili tahminler yapılıyorken, Amerika'nın petrol ithal, daha doğrusu petrol ve doğalgaz konusunda ithalatında acaba son nokta neresi olacak diye tartışılırken, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nin net doğalgaz ve petrol ihracatçısı durumuna geldiği konuşulmakta. Bu konuyla ilgili de aslında not olarak şunu söylemek lazım. Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang'in bir açıklaması oldu. Son dönemde Çinli yetkililerin Amerika'ya dönük sert eleştirileri var. Qin Gang burada bu açıklamasında Ukrayna ile ilgili, yani Ukrayna ve Rusya arasındaki bu savaşta görünmez bir elin Ukrayna krizini kullanarak jeopolitik ajandasını gerçekleştirmeye çalıştığı söyleniyor. Burada tabii isim verilmiyor ama tahmin ediliyor ki bu burada eleştirilen ülkenin Amerika olduğu düşünülüyor. Bu şekilde notlar vardı. Ukrayna ve Rusya'dan bahsettik. Bir diğer haber, programın girişinde de programımızın girişinde de değinmiştik. Ekonomist dergisinde yer alan bir analiz. O da bir anket çalışması esasen. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nde Ukrayna'ya dönük askeri yardımların ve Rusya'ya dönük yaptırımların artırılması konusundaki desteğin düşmeye başladığı ile ilgili bir haber. Bunun özellikle ekonomiste yer alması bu anlamda önemli. Çünkü Rusya destekli veya Rusya'ya yakın basın kuruluşlarında yer alsa bu anlamda muteber görülmeyebilir. Ama ekonomiste yer almış olması önemli. Derginin anket yoluyla gerçekleştirdiği söylenen araştırmada Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece Cumhuriyetçiler tarafından değil Demokratlar arasında da bu destekli düşüşten bahsediliyor. Nisan 2022'de Ukrayna'nın desteklenmesiyle ilgili görüş sahibi Cumhuriyetçilerin %67 olduğu, şimdi ise bu rakamın %39'a düştüğü, neredeyse yarısına düştüğü söyleniyor. Demokratlarda destek hala yüksek. %82 imiş Nisan 2022'de. Günümüzde ise %75'e düşmüş bir yıl sonra. Ama düşmüş olması bu anlamda not edilen bir konu. Yine Rusya-Ukrayna, tabii bütün dünyanın konuştuğu konulardan bir tanesi. Biz yine geçtiğimiz hafta Rusya'da özellikle Yuan'ın kullanımından bahsetmiştik, hatırlayacağız. Bununla ilgili yeni bir veri var. Ve Ukrayna operasyonu sonrası Çin para birimi Yuan'ın Rusya'daki yükselişi, yani kullanımı giderek artıyor. Şubat ayındaki borsa verilerine bakıldığında döviz işlemlerinin %40'ının Yuan üzerinden yapıldığı, %38'inin dolar üzerinden yapıldığı söyleniyor. Bu rakam çok önemli çünkü geçen senenin aynı döneminde doların %87 oranında işlemlerde kullanılan ana para birimi olduğu konuşulmakta. Dolayısıyla yarıdan fazla bir düşüşten bahsediyor ki bu da oldukça önemli bir not yine. Tabii Yuan dedik, Çin ve programın başında da Çin'den Amerika'ya dönük sert eleştirilerden bahsetmiştik. İşte bu konuyla ilgili Çin'de önemli açıklamalar var. Bir ekonomik veri var, ondan önce bahsedeyim ben. Çin'in önümüzdeki yıl, özür diliyorum. Çin'in önümüzdeki yıl askeri harcamalarının %7 oranında artırılması bekleniyor. Bu normalde geçtiğimiz 10 yıl içerisinde ortalama artışın %10 olduğu düşünüldüğünde normalin biraz altında bir artışa işaret ediyor. Bir diğer önemli veri iktisadi büyüme oranı ile ilgili. Normalde Çin'in %7 ve üzerinde büyümesi normalde istihdam yaratan büyüme açısından gerekli. Sadece Çin için değil, dünya için önemli Çin'deki büyüme oranı. Ve şimdi Çin'de açıklanan veriler bu yıl Çin'in %5 civarında büyümesi şeklinde. Bu normalde beklenenin oldukça altında bir rakam. Hatta son 30 yıl içerisinde beklenen, daha doğrusu hedeflenen en düşük rakam, öyle söyleyelim. Bu anlamda bu rakamın oldukça düşük olduğunu söylemek lazım. Ki geçtiğimiz yıl %3 oranında büyümüştü Çin. Yani %5'in bu anlamda %3'ün üzerinde olması elbette önemli ama Çin'in normalde büyümesi gereken rakamın %7-8'lerde olduğu düşünüldüğünde yine beklenenin altında olduğu söylenebilir. Çin liderinin açıklaması oldu Xi Jinping'in. Dedi ki Çin'in, Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'in kuşatılması, çevrelenmesi ve bastırılmasıyla ilgili eylemlerden sorumlu olduğunu söyledi Xi Jinping. Bu önemli çünkü normalde Çinli yetkililer gerek Dışişleri Bakanlığı, ki az önce paylaştım ben Dışişleri Bakanının açıklamasını, çoğunlukla eleştirdikleri ülkeleri isim vermeden eleştiriyorlar. Ama burada doğrudan Amerika'yı isim vererek Çin'i kuşattığı, çevrelediği ve politikaları yoluyla Çin'i bastırmaya dönük, gücünü bastırmaya dönük eylemlerde olmakla eleştirdi. Evet. Bu anlamda oldukça önemli tabii ki. Yine bir başka önemli konu da...
Yavaş yavaş toparlayalım.
Evet, yine o zaman şöyle söyleyeyim ben. Tayvan'la ilgili yine konuşulan bir konu var. Tayvan'ı Amerika Birleşik Devletleri'nden önemli bir heyetin ziyaret etmesi bekleniyordu. Tayvan'ın Çin'in tırnak içerisinde söyleyelim hışmından korktuğu için bu ziyareti Tayvan'da değil Amerika'da olması ile ilgili bir talebi olduğu söyleniyor. Ki evet. Bu ziyaretin Amerika Birleşik Devletleri'nde olması bekleniyor. Yani Tayvan Devlet Başkanı Amerika Birleşik Devletleri'ni bu anlamda ziyaret edecek. Bu bölgedeki gerilim, Çin ve Amerika arasındaki bu güç mücadelesinin sadece Asya'da değil bütün dünyada yansımaları olduğundan biz de takip etmeyi sürdüreceğiz.
Peki, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Dış ilişkiler uzmanı Fuat Can Bayramoğlu konuğumuzdu.